الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz program iptal edilince her zamanki gibi konferanstan sonra yemek yiyecektik ama konferans iptal olunca yemeği öne aldık ve vakıfta yiyecektik ya da uygun bir yer neresiyse ve orada çay içecektik, sohbet edecektik. Ama bu kadar insanı vakıf alamayacağı için arkadaşlar burayı düşünmüşler. Şu başımıza gelen olay ya da bu insanların yaptığı nedir? İnsanın neden yaratıldığını unutmasıdır. İnsanın acizliğini, insan olduğunu, kul olduğunu unutmasıdır. Allah Azze ve Celle insanın ne olduğunu unutmaması için ilk ayetlerinde insana insanın ne olduğunu anlatır. İlk ayet hepinizin bildiği gibi İkra bismi rabbikellezi halak. Ondan sonraki ayette de halakal insane min alak. Allah insanı alaktan yarattı. Fakat insan spermle yumurtanın birleşiminden meydana gelen alaktan yaratıldığını unutur ve güç kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olur demeye başlar. Bu insanın insanlığını, kulluğunu unutmasıdır. Çamurdan yaratıldığını unutmasıdır. Topraktan yaratıldığını unutmasıdır. Acizliğini, kulluğunu unutmasıdır. Ne zaman insan böyle yapar? Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman. Ne zaman insan haddini aşar? Kulluğunu unuttuğu zaman. O yüzden Allah böyle başlar. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Herkese oku ayetini öğrettiler, ikrayı. Ama ondan sonrakini öğretmediler. Ondan sonrakinde de böyle buyuruyor. İkinci ayette. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Allah insanı alaktan yarattı. Haddini bil. İnsan haddini bilmez. Güç kuvvet eline geçince şımarır, haddini bilmez olur ve benim dediğim olur demeye başlar. Artık o saatten sonra Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen adam artık Firavun olmuş demektir. İnsanlar bazen bilerek bazen bilmeyerek Firavunlaşır. Kur'an bize Firavun'dan bahsediyor. Bu Firavun illa da kafir olması gerekmez. Bazen Firavunlar kafirdir, bazen de Müslüman olabilir. Nasıl Müslüman olabilir? Kulluğunu unutur, zulmetmeye başlar, diktatör kesilmeye başlar. Ondan sonra benim dediğim olacak demeye başlar. Hakkını bilmez, hakkını aşar. Tuğyan eder, sınırını bilmez, sınırını aşar. Adaleti tesis etmez, gücünü gösterir. Bu kişi Firavun olmaz ama Firavun yaptığı şey Firavunluk olur. Kendisi Firavun olmasa da yapılan şey Firavunların yaptığı şeydir. Allah-u Teala insan firavunlaşmasın, haddini bilsin diye ilk ayetinde insana insanı tanıtır. Birinci ayette kendini tanıtır. İkra, oku ama nasıl? Bismi Rabbik, Rabbinin adıyla. Ellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla. Birinci ayette Allah kendisini tanıtır. Ben Rabbinizim, sadece yaratıcınız değilim. Rabbinizim, hüküm koyanınız benim, Sizi koyduğum kanunlarla terbiye ederim. Gönderdiğim kitapla, gönderdiğim peygamberle sizi terbiye ederim. Ben sizin Rabbinizim. Birinci ayette Allah kendisinin Rab olduğunu öğretir bize. İkinci ayette de insana insanın ne olduğunu öğretir. Ben buyum, siz de busunuz der. Sizi de ben alaktan yarattım. Spermle yumurtanın birleşmesinden yarattım. Ben Rabbinizim, siz de busunuz. Haddinizi bilin, ama insan bunu unutur. Altıncı ayette buyuruyor ki kelle innel insane le yatga erraahu stagna. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar. Kendini müstahni gördüğü için, yani ihtiyaçsız. Benim öğüde ihtiyacım yok, aklım bana yeter diye düşündüğü için. Yani insan neden azgınlaşırmış? Kendini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için. Allah'ın ayetlerine bile kendini muhtaç görmez. Allah'ın ayeti bile. Benim aklım bana yeter der. Kendisine ayet bile söylense, tamam geç onları der. Benim aklım yok mu der. Bu insanın tuğyan etmesidir işte. Sınırlarını bilmemesi. Sen kulsun, kulluğunu bilmek zorundasın. Başka bir ayette buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutmuş olanlar gibi olmayın. İnsan Allah'ı unuttuğu zaman Allah ne yapar? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah da onlara kendilerini unutturur. Kendisini unutur. Spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unutur ve benim dediğim olacak demeye başlar. Allah'ı unutmanın cezası böyle verilir. Allah'ı unutanlara Allah da kendilerini unutturur. Bütün tarih boyunca insanoğlunun azgınlaşması, diktatörleşmesi bundan kaynaklanır. Allah'ı unutmuştur. Allah'ı unutunca Allah da ona ceza vermiştir. Kendisini unutmuştur. Sen de dün çocuktun. Şu koltuğa oturunca nasıl da değiştin? Dün çocuktun, unuttun mu? Annen altını temizliyordu. Unuttun mu? Dün bir müdürle görüşmek için kapıda saatlerce bekliyordun. Çoğu zaman da görüşemiyordun. Unuttun mu? Bugün sen müdür oldun diyelim. Böyle mi yapacaksın? Dün yalvarıyordun bir derece yükselmek için. Ne çabuk da unuttun. İnsan Allah'ı unuttuğunda Allah ona böyle yapmaktadır. Yani ceza amelin cinsinden. Unutanlara Allah da unutturmaktadır. Evvela neyi unutuyor? Kulluğunu unutuyor. Spermden yaratıldığını unutuyor. Güç ve kuvvet eline geçince benim dediğim olur demeye başlıyor. Adalet yok. Şimdi mesela hangi gerekçeyle şu konferansı iptal ettiler? Söylesinler hadi. Hadi söylesinler. Gerekçe yok. Bütün şehirlerde iptal ediyorlar bu şekilde. Hiçbir gerekçe söylemiyorlar. Söylesin. Güvenlik şube müdürü söylesin hadi. Hangi gerekçeyle iptal ettin söyle hadi. Valilik iptal ettiyse hadi vali söylesin. Hadi bakanlıktan talimat geldiyse bakan söylesin hadi. Bizi tenkit ettin. Tenkit etmek suç mu? Ben senin düşmanın da değilim. Yanlış yaptın, tenkit ettim. O kadar. Yapmasaydın etmezdim. Hem ben öyle küçük meseleleri de mesele etmiyorum. Senin bütün hatan 3-4 taneden ibaret midir? 15 yıldır iktidardarsın. Senin bugüne kadar yaptıkların 15 bini geçmiştir. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Herkesin hatası olur. Ben o meselelere bakmıyorum. ben sadece İslam'a zarar verdiğiniz zaman ya da Müslümanlara zarar verdiğiniz zaman söylüyorum. Başka hatalarınızla ilgilenmiyorum. Tek hatanız sizin 3-4 tane mesele midir? Bu kadar memleketi yiyenler, soyanlar, hırsızlık yapanlar, bunlar ne oldu? Bunlar bunun gibi binlerce hata. Müslümanlara zarar verdiğinizde, İslam'a zarar verdiğinizde konuşuyorum. Hem öyle az zarar verdikleri zaman da çok bir lafını ettiğim yok. 1,5-2 milyon insanın ölümüne yardım ettin sen Irak'ta. Ben bunu unutamam. Bir günde tövbe ettim demediniz. Allah affetsin demediniz. Sizin yüzünüzden Amerika rahat rahat öldürdü ve incirlikten kalktı uçaklar, gitti vurdu, vurdu geldi. 1,5-2 milyon insanın ölümüne yardım ettiniz. Ben haksız mıyım konuşmakta? Küçük bir meseleyi mi konuşuyorum ben? Tavuk mu ölenler? Bu kadar büyük bir hatayı bile konuşmayacakmışız. Suriye'de 500,000 insanın ölümüne sebep oldunuz. İzlediğiniz politikalarla Suriye halkını sokağa siz döktünüz. Suriye halkı evinde oturuyordu. Suriye'de ne cemaat var, ne hareket var, hiçbir şey yok. Beşar Esed'in ne olduğunu biz biliyoruz. Ama bu iş böyle olmaz. Böylesi zalimler böyle devrilmez. Biz bunu söyledik. Yoksa o zalimi savunmadık. Az uz insan ölmedi. Şimdi Türkiye gece gündüz çalışıyor barışı sağlamak için Suriye'de. Öyle mi değil mi? Ödleri kopuyor. Şu an ateşkes sağlandı, bozulacak diye ödleri kopuyor. Daha evvel ateşkes vardı. Kimse de ölmemişti. Suriye halkı yaşıyordu. Eğer siz Suriye'de hayırlı hizmetler yapmak istiyorduysanız gizli gizli silah gönderene kadar gizli gizli orada İslami faaliyetler canlandırsaydınız, cemaatler meydana getirseydiniz, eğitim faaliyetler yapsaydınız, halk şuurlansaydı, halkta şuur yok. Suriye halkı o olaylardan 3-4 ay evvel ya da bir sene evvel seçimde Beşar Esed'e oy verdi. Halkın düzeyi bu. Siz eğer gerçekten Suriye'yi uyandırmak istiyorsanız, iyilik yapmak istiyorsanız, o zalimi devirmek istiyorsanız bunun yolu buydu. Yanlış yaptınız, ben bunu söyledim, hepsi bu. Bunun sonunda çok insan ölür dedim. Beşar'ı destekleyen bir sürü devlet var. Bu devletler yardımı kesmez. Bunun sonunda olan Suriye'ye olur dedim. Yanlış mı söyledim? 6 yıldan beri bu kadar insan öldü. Ben başından beri bu iş yanlış dedim. Arap Baharı, yalan dedim. Arap Baharı, yalandı. Ben sonbahar dedim. Sahte bahar dedim. Sevret-ü Şabiye diyorlar. Halk devrimi yani. Ben o zaman dedim Sevret-ü Kezibe. Yalancı devrim. Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek için yapıyor alçaklar. Bir memlekette bir hareket yoksa, liderlik yoksa, kadrolar yoksa, eğitim yoksa orada devrim mi olur? Kimi kandırıyorsunuz? Suriye'de hareket mi var? Libya'da hareket mi vardı? Yemen'de bir hareket mi vardı? Hayır. İnsanları aldattılar. Sanki bir şey varmış da bir şey olacakmış gibi zannettirdiler. Mısır'da bir şeyler olunca, Mısır şartları farklı. Mısır'da 90 yıllık dünyanın en eski cemaati var. Arkasında da milyonlar var. Mısır'la Libya aynı mı? Mısır'la Suriye aynı mı? Mısır'la Irak aynı mı? Yemen aynı mı? Mısır'la başlattılar. Her tarafta böyle bir atmosfer meydana getirdiler. siz de yapabilirsiniz dediler. Bizimkiler de balıklama atladılar. Mısır'ın bile aslında şartları olgunlaşmamıştı. O yüzden bakın devirdiler tekrar. Eğer gerçekten şartlar olgunlaşmış olsaydı bu kadar çabuk deviremezlerdi Mursi'yi. Demek orada bile şartlar olgunlaşmadan erken doğuma zorluyorlar yani. Erken doğuma, erken doğsun ki ölsün. Vaktinde doğarsa büyür, yiğit olur. Vaktinde doğmasın, erken doğsun, ölsün. Orada o şekilde başlatıldı. Ben bu işin sonu iyi gelmez dedim. Arap baharı bahar değil, bu bir kış, sonbahar, kışın başlangıcı dedim. Bana itiraz ettiler. Neden böyle konuşuyorsun? İşte bak ne güzel devrimler yapılıyor. Göreceksiniz dedim. Şimdi ellerinde istihbarat var. Ellerinde devlet gücü var. Devlet bilgisine sahipler. Uzmanlar var. Benim ne istihbaratım var, ne uzmanlarım var, ne devlet gücüne sahibim. Ama ben gördüğümü söyledim. Sen bu kadar elinde istihbaratın, uzmanların vesairen olmasına rağmen benim gördüğümü göremediysen o zaman takdir etmen gerekmez mi? Bu hoca o zaman söylemişti. Demen gerekmez mi? Demediği gibi sen neden böyle dedin deyip engelliyorlar. Bizim kitaplarımızda sabır, tasavvuf kitaplarında sabır üç çeşit olarak anlatılır. Farzlara sabır, haramlara sabır, musibetlere sabır. Aslında sabır bundan ibaret değildir. Ama bunlar da doğrudur. Farzlara sabır. Bir kısım insanlar farzlara sabır gösterir, namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir. Fakat haramlara sabır gösteremez, haramı da yapar. Bir kısmı farzda sabrı başarırken haramda sabrı başaramaz. Bir kısmı da tersine haramını yapmaz, haramlarda sabır gösterir ama farzları da yapmaz. Farzlara sabır gösteremez. Bir kısmı bu ikisine sabır gösterebilir. Farzı da yapar, haramdan da sakınır. Ama musibetlere sabır gösteremez. Bir musibet geldiği zaman feryadı figan eder, adeta insanı Allah'ı kullarına şikayet eder. Mesela hasta oldu, mesela bir trafik kazası geçirdi, çocuğu öldü vesaire. Biri musibete uğradığında feryat figan eder, adeta Allah'ı kullarına şikayet eder. O da o meselede sabrı başaramamış demektir. Fakat sabır bunlardan ibaret değil. Bir de nimetlere sabır var. Böyle bir kavramı hiç duydunuz mu? Belki de siz nimete şükür kavramını biliyorsunuz. Nimete şükredilir. Hayır, nimete yalnız şükredilmez, bir de sabredilir. Güçsüzken insan kimseye zulmedemez. Güçlendiği zaman zulmedebilir. Güçleneceksin, nimet verilecek sana. Güçleneceksin ve sen buna rağmen zulmetmeyeceksin. Gücün var, zulmedebilirsin. Ama yapmayacaksın. İşte güce sabır, nimete sabır. İki dudağımın arasında izin vermeyin derim, olur biter. Tamam, tamam. Ahirette görüşeceğiz. Sen ahireti unutmuşsun. Her verdiğin talimatın hesabını vereceksin. İmam Ahmet bir gün hastaymış. İnliyormuş. Hastalar inler ya. Biri gelmiş demiş ki, bir alim, Ey imam, bir hadis okudum diyor, bir hadis öğrendim. Hadiste buyuruyor ki ağızdan çıkan her şey yazılır. Öyle mi diyor? Evet diyor, öyle. O zaman tamam diyor, inlemeyi kesiyor. Hastanın inlemesi bile yazılır. Sen ağzından şunlara izin vermeyin dedin ya, yazıldı o. Ahirete iman ediyorsan o yarın karşına çıkacak. Biz vatan haini değildik. Biz düşmanlık da yapıyor değildik. Öyle bile olsa düşmanına bile adaletli olmak zorundasın. Benim hakkım mıdır konferans yapmak? Hakkımdır. Neye göre engelledin? Hadi söyle. Spor salonları kimin? Milletin değil mi? Ben de milletin kendisiyim. İstiyorum, vermiyorsun. Onu vermediğin gibi düğün salonlarını da tehdit ediyorsun. Daha da olmadığında kaymakamlık emniyet yoluyla engelliyorsun. Hangi gerekçe? Lütfen gerekçeni söyle. Sen bizi tenkit ettin. Bu gerekçe olamaz. Düğün salonunun sahibinin tehdit edilmesi nedir arkadaşlar? Nedir bu? Bu nedir? Bu mafya olmak, mafya. Mafya bu. Cebinde kimlik geliyor, adamın hesabını bozma, bunlara vermeyeceksin diyor, o kadar. Televizyonu tehdit ediyor. Bu program olsaydı televizyonda yayınlansın diye televizyonlarla görüşüyorlardı arkadaşlar. 50 televizyonu aradılar. Her tarafa haber gitmiş, yayınlamayacaksınız. Bu ne? Devlet dediğin mahkeme kararıyla iş yapar. Mahkeme kararı versin. Hangi suçtan dolayıysa suçumuzu bilelim hadi. Suç bulamıyor. Zorbalıkla. Bütün televizyonlar tehdit altında. Böyle. Bu şimdi devlet olmak mıdır? Bu nedir yani? Devlet dediğin kanunları olur. Kanunlara göre davranır. Hangi kanuna göre davranıyorsun? Kanununu açıkla. Bediüzzaman Risale-i Nur'da sanıyorum mektubattaydı. Diyor ki kendi tamir ettiğim bir mescitte, kötü ufak tefek bir mescit, bir mahalle mescidinde bazı arkadaşlarımla beraber diyor, Arapça ezan ve kamet getirerek namaz kılıyorduk. Zaptiyeler içeriye girdiler. Yani polisler. Dediler ki ne yapıyorsunuz? Arapça ezan ve kamet mi getiriyorsunuz? Bu yasaktır. Diyor ki onları gönderenlere derim ki dünyada en yamyam, en vahşi, en barbar milletlerin bile bir düsturu, anayasası, kanunları vardır. Onunla hükmederler. Siz de hangi kanunla hükmediyorsunuz açıklayın. Hususi ibadetlerle ilgili kanun olamaz. Siz ancak bazı alçak memurların keyfi muamelesine göre muamele ediyorsunuz. Bu yaptığınız ancak keyfi muameledir. Böyle bir kanun yok ve olamaz. Açıklasınlar. Hangi kanunun hangi maddesine göre spor salonlarını vermiyorlar? Hangi kanunun hangi maddesinde düğün salonu sahiplerini tehdit etmek var? Hangi kanunun hangi maddesinde televizyonu tehdit etmek var? Sen kanuna uyuyor musun? İnsanların kanuna uymasını nasıl beklersin? Sensin kanunları çiğneyen. Milletvekilleri anayasa oylamasında giriyorlar kabine, 3 kişi beraber giriyorlar. Bir tanesine güvenmiyorlar. Belki kırmızı oy atar diye korkularından üç kişi beraber, biri yanında, biri sağında, biri solunda, üçü beraber giriyor. Mecbur kalsın beyaz atsın diye. Evet, oyu versin diye. Şimdi bunun, bu hangi anayasaya göre? Hangi kanuna göre? Anayasada oylamanın gizli olduğu yazılı. Gizli olmak zorunda. Kamerayla çekiyor böyle. Çıkarmış telefonunu. Alenen, açık. Kanun. Kanunun çıktığı yer parlamento. Kanuna uyulmuyor. Kanunun çıktığı yerde. Çıkarmış telefonla çekiyor. Oy atanların oyunu bana göstereceksin diyor. Göster bakayım için hangi pusulayı koydun. Göster. Kameraya çekiyor. Çekinmiyor. Hiç pervasız, cüretkar. Umurunda değil yani, birileri görür falan. Nasılsa biz güçlüyüz. Kim bize karşı koyabilir? Böyle diyenlerin hepsinin sonu kötü oldu. Ve bir gün sana kimse acımaz. Gaddafi'ye acıdılar mı? Bir gün kimse acımaz. Var mı böyle bir şey? Göstere göstere çıkartıyor. Oyu alıyor, herkesin gözü önünde içine koyuyor. Bakın diyor, beyaz koyuyorum. Neden? Neden bunu yapma ihtiyacı duyuyorsun? Ödü kopuyor. Birkaç tane fire olursa belki benden şüphelenirler. Sen mi yoksa kırmızı verdin derler. Bu nasıl bir memleket? Ben bu yaşa geldim, böyle bir şey görmedim. Ben 12 Eylül'ü de yaşadım. 28 Şubat'ı da yaşadım. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ömer'in bir sözü var. Diyor ki, yetkili olmadan önce alim ol. Halife, vali, neyse, olmadan evvel alim ol. Çünkü yetkili olduktan sonra alim olmaya zaman bulamazsın. İlim sahibi olmadan o makamlara gelenler böyle oluyorlar. İlim sahibi olmadan. O makama gelince kendini kaybediyor insanlar. Artık benim dediğim olur demeye başlıyorlar. Ben de Hazreti Ömer'in dediğine benzer derim ki, yetkili olmadan evvel nefsini terbiye et. Kulluğunu bil, kulluğunu. Hesap vereceğiz Allah'a. Kulluğunu bil. Bugün sana hesap sorulamıyor olabilir ama Allah hesap soracak. Unutmuş gibi görünüyorsun. Yetkili olmadan evvel nefsini terbiye et, nefsini. Nimete sahip olduğunda yoksa sabredemezsin. Nimet eline geçince azgınlaşırsın. Güçsüz adam zaten zulmedemez. Bir insan bugün zulmetmiyorsa, bu insanın zalim olmadığını söyleyemezsiniz. Belki de zalimlik vardır içinde ama yapamıyor. Zaten gücü yok. Ne zaman belli olur? Güçlendiği zaman. İçindekiler ortaya çıkmaya başlar. Varsa içinde zalimlik ortaya çıkar. O güne kadar belli olmaz. Çünkü zaten gücü yoktu. Tasavvufta züht neye derler? Züht. Fakirce yaşamak demek. Fakirin fakirce yaşamasına züht demezler. Fakir zaten fakirdir, mecbur fakirce yaşayacak. Ne yapsın? Zengin olduğu halde fakirce yaşamaya züht derler. Zengince yaşayabilir, en güzel eşyaları da alabilir, almaz. Ama cimriliğinden değil ha. Peygamberine benzemek için. Mal, mülk, güzel eşyalar onu mutlu etmez. Peygamberine benzedikçe mutlu olur. O yüzden. Benim peygamberim böyle yaşamadı der. Lüks hayattan rahatsızlık duyar. Zühd bu. Aynen onun gibi. İnsanın tevazusu, insanın zalim olmaması, zulmetmemesi bunlar fakirken belli olmaz. Zaten yapamaz ki fakir. Güçlendikten sonra yapacak mısın, yapmayacak mısın? İşte önemli olan o. Güçlendikten sonra zulmediyorsa bir insan, onun içinde zalimlik vardır. Mevki makam sahibi olanlar hep bunu düşünmeli. Ne olursan ol, insansın, kulsun, hesap vereceksin. Sabır her meselede lazım. Farzlara karşı da sabır, haramlara karşı da sabır, musibetlere karşı da sabır. Şu anda biz musibete uğruyoruz. Sabredeceğiz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Sizi muhakkak imtihan edeceğiz diyor. Demek ki çaresi yok. İmtihan olacağız. Hiç çaresi yok. Herkes ben samimiyim diyebilir. Herkes, hele erkekse, ben cesurum da diyebilir. Görürüz seni. Göreceğiz seni. Erkek misin, değil misin? Olay olmadan nasıl belli olacak? Tehditler almadan, zulme uğramadan nereden belli olacak? Sabırlı mısın? Cesur musun? Fedakar mısın? Allah için bir şeylerini feda edebilecek adam mısın, değil misin? Nereden belli olacak? Allah Azze ve Celle o yüzden kimin ne olduğunu ortaya çıkarmak ister. Neyseniz ortaya çıkarılacaksınız ölmeden evvel. Hiç kimse bundan istisna edilemez. Herkesin ne olduğu ortaya çıkarılacak. Ölmeden evvel neyseniz ortaya çıkarılacaksınız. Zalimlik varsa içinde o da ortaya çıkarılacak. Adalet varsa o da ortaya çıkarılacak. Kibir varsa o da ortaya çıkarılacak. Korkaklık varsa o da ortaya çıkarılacak. Neysek ortaya çıkarılacağız, ondan sonra canımızı vereceğiz. Bu dünya herkesin ne olduğunun ortaya çıkacağı yerdir. Bu olaylar çürüklerimizi çürütecek, sağlamlarımızı sağlamlaştıracak. Demir dövülmeden kılıç olmazmış. Demir dövülmeden çelik olmaz. Eğer demirseniz, dövüldükçe çelikleşirsiniz. Tahtaysanız, vurdular mı parçalanırsınız. Nesiniz? Tahta mısın, demir misin? Tahtaya vurunca parçalanır, demire vurdun mu çelikleşir. Parçalananlar, sağa sola kaçanlar tahtadır. Yerinde duranlar, çelikleşenler demirdir. Herkes ben şöyleyim, ben böyleyim diyebilir. Olaylar olunca ortaya çıkar. Ağaçta iki tane elma. Birisi güzel kırmızı elma, birisi çürük bir elma. Halbuki her şey aynı. Kök aynı kök. Gövde aynı gövde, dal aynı dal. Güneş de aynı, rüzgar da aynı, yağmur da aynı. Her şey aynı ama birisi çürük elma, birisi kırmızı elma. Güzel elma. Ne fark nerede? Nasıl oluyor? Fark nerede? Fark özünde. Birinin özü çürük, birinin özü sağlam. Özü çürük olanı o güneş, o rüzgar, o yağmur daha da çürütür. Özü sağlam olanı daha da sağlamlaştırır. O rüzgara ihtiyaç var. Elma dese ki ben rüzgar istemiyorum. Ben güneş istemiyorum. Ben soğuk istemiyorum. Yağmur istemiyorum. O zaman elma olamazsın. Bunlar lazım. Ama bu rüzgar, bu güneş, bu yağmur bazılarını çürütüyor. Çürütecek. Sağlam olacak olanların sağlam olması için, güzel elma olması için lazım. Allah bilmiyor muydu insanların büyük çoğunluğu ya kafir ya fasık olacaklar? Bile bile yarattı. Melekler demiyorlar mı? Ya Rabbi bu insanı neden yaratıyorsun? Bunlar kan dökecek, fitne çıkaracak ya Rabbi. Allah bile bile yarattı. 1000 tane Firavun yaratır, 1 tane Musa için. 1000 tane Nemrut yaratır, 1 tane İbrahim için. Binlerce Ebu Cehil yaratır, 1 tane Ebu Bekir için. Ve bu israf sayılmaz. Bir Ebu Bekir'in değeri milyonlar milyarlarca Ebu Cehil'den fazladır. Bir Musa'nın değeri milyarlarca Firavunlardan fazladır. Bu israf değildir. Bir kişinin yetişmesi için, bir tane sağlam adamın yetişmesi için Allah böyle olaylar yaratır. Bu arada bazıları dökülür, dökülür, dökülür. Allah neden yaratıyor? Allah ayırmak ister. Çürükle sağlamı ayırmak ister. Asla olaylar sağlam adamlara zarar vermemektedir. Onları daha da sağlamlaştırmaktadır. Hep dökülenler çürük insanlardır. Çürüksen döküleceksin. Eğer dökülmek istemiyorsan sağlamlaşmalısın. Nasıl sağlamlaşacağız? Allah'ı tanıyarak Allah'ı seveceğiz. Tanımadan sevemeyiz. Nasıl tanıyacağız? Kainata bakarak, tefekkür ede ede ede ede Allah'ı tanıyacağız. Onun gücünü, kudretini, ilmini kainatta göreceğiz. Tefekkür. Tefekkürün sonucunda marifetullah, Allah bilgisi, Allah'ı tanıyacağız. Marifetullah'ın sonucunda muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah'ı seveceğiz. İşte o zaman Allah'ı sevince artık dökülmeyeceğiz. Allah'ı seven Allah yolunda başına ne gelirse gelsin dökülmez. Dökülenler Allah'ı sevememiş olanlardır. Bir koyunu düşünün. Koyunun yediğine içtiğine. Yediği pis bir ot, içtiği de pis bir su. Sonunda canını vermektedir. Sonunda canını veriyor. Vallahi bir gün koyun kesiyordum. Bundan 30 sene önce yaklaşık. 80'li yıllardaydı. 30 sene evvel koyun kesiyordum. Kurban Bayramı mıydı? Hatırlamıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince, tekbir getirince o koyun, vallahi billahi, yanımda kardeşlerimden bazıları vardı, onlar da şahittir. Dondu herkes, dondu kaldı böyle. Ben de. Koyun boynunu böyle yaptı. Hiç kımıldamadı. Madem ki Allah'ın adıyla kesiyorsun, kes dedi. Çok koyun kestim ama böyle bir olay bir defa gördüm. herkes şok oldu. Koyun dediğin çırpınır. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince koyun böyle yaptı. Kes beni. Madem ki Allah adına kesiyorsun. Kes. Karşı gelmiyorum. Allah koyuna mı çok nimet verdi? Bize mi? Bize. Koyuna mı çok şeref verdi? Bize mi? Bize. Koyuna mı cennetin vaat etti? Bize mi? Bize. Koyun yediği pis ota, içtiği pis suya karşılık canını Allah'a teslim etmektedir ve mutludur. Biz koyundan aşağı değiliz. Bize verilen nimetler koyuna verilenden fazladır. Bize verilen şeref koyuna verilenden fazladır. Ve bize bir de cennet vaat edilmektedir. Herkes böyle bir anlayışa sahip olmalı. Yeri gelirse canımı da veririm. Bu anlayışa sahip olmalı. Bu kararlılık İslam düşmanlarını ya da gafil, cahil, aldatılmış Müslümanlarımızın düşünmesini sağlar. Bu dava bugünlere kolay kolay gelmedi. 1920'li 30'lu yıllarda bir hoca böyle konuşacak bir ortam bulamıyor. Medreseler, tekkeler, zaviyeler kapatılmış. Her taraf kapatılmış. Şimdi de oraya doğru götürmek isteyenler var. İnşallah Rabbim onlara izin vermeyecek. Şimdi oraya doğru götürüyorlar. Geçen de söyledim. Öğrenci evlerine bile polisler gelmeye başladı. Yalnız konferans değil. Bir şeyler oluyor memlekette. Yalnız bize de değil. Hani ben tenkit ediyorum o yüzden. Hayır. Hayır. Hükümetin her yaptığını tasdik eden, bütün yanlışlarını alkışlayan, Rus uçağını düşürmesi bir hataydı. Onu bile alkışlayan, işte böyle yaparız diyen hocaların da programları iptal edildi. Ve kendileri bunu yayınladılar. Onlar bizim gibi de bu işin kavgasını vermiyor. Yasak yasak tamam diyor, kapattım diyor, dükkanı gidiyor. Biz devam ediyoruz, onlar dükkanı kapatıp gidiyor. Kendileri bunu yayınladılar. Programları iptal ettik dediler. Kendileri iptal ettiler. Engelleme olunca daha fazla karşı karşıya gelmeyelim diye. Hangi meselede anlaşamamışlar bilmiyorum. Normalde beraberlerdi. Demek ki bir meselede anlaşamamış olsalar gerek. Onlarınki de iptal. Başbakan Ahmet Davutoğlu kalemi kırılmadı mı? Başbakan Bülent Arınç. Bunları konuşmaya gerek var mı? Bu insanlar partinin kurucusu, ağır topları değil mi? Bir şey söylemeye gör, bir şey. Bu böyle değil, şöyle olmalıydı. Tamam, kalemin kırılıyor. Böyle bir memlekete dönüştük. Öğrenci evlerine polis geliyor. Burası yurtmuş. Hayır, burada birkaç tane öğrenci kalıyor. Ne binanın şekli yurda benziyor? Normal daire, ev. Yurt böyle mi olur? Yok, burası yurt, burayı kapatacağız. Şimdi 1920'lerde, 30'larda da böyleydi. Bakın o öğrenci evlerini kapatmaya gelen memurların verdiği yazıda ne yazıyor biliyor musunuz? 1949 yılında, 1949, Adnan Menderes ne zaman iktidara geldi? 50'de. 49'da İsmet İnönü var. CHP dönemi, tek parti zulmü diye tarihe geçen dönem. 49, yani İsmet İnönü devrinde CHP'nin tek parti olduğu dönem. Diktatörlük dönemi. O dönemde çıkarılmış kanun. Tarihini yazmış, tam hatırlamıyorum. Yani gününü ve ayını. Yılını hatırlıyorum. 1949 yılı 5442 sayılı İl idaresi yönetmeliği mi, kanun mu, her neyse, ona göre diyor, izinsiz evler kapatılabilir valilikler tarafından. İktidarda AKP görünüyor, kanun İsmet İnönü'nün kanunu. 49 yılının kanunuyla hükmediliyor. İşte o yıllarda bir hoca, 30'lu 40'lı yıllarda, tek parti zulmü olduğu, her şeyin yasaklandığı dönemde bir hoca, bu din bize nasıl geldi onu anlatmak için söylüyorum. Ya hep peygamberimizi konuşuyoruz ya. O çok gerilerde kaldığı için belki çok tesir etmiyor bize. Ben yani yakın tarihten misal vermek istiyorum. Bir hoca talebeleriyle ders yapamıyor, yasak. Evde yapsa ev basıyorlar, camide zaten yaptırmıyorlar. Tekkeler kapatılmış, medreseler kapatılmış. Ne yapsın? Talebeleriyle birlikte biz birkaç tane bilet alıyorlar trenden. Mesela diyelim ki Maraş-Antep arası. Gidiyorlar, tekrar geri geliyorlar yolda ders yaparak. Trenin sesinde, gürültüsünde, tangur tungur, o gürültüde ders yaparak. Bu dava bize böyle büyüklerimiz sayesinde geldi, ulaştı. Eğer onlar onu yapmasaydılar, biz belki bugün bu durumda da olmayacaktık. Benim annem 29 doğumlu, 88 yaşında, köyün hocasından gizli gizli Kur'an okumayı öğrenmiş. Bunu her zaman anlatır. Kur'an öğrenmek yasak. Köylülere hepsine ders veremiyor korkusundan. Dedem köyün muhtarıymış diye, onun kızıdır diye veriyor. Ve birisi de ihbar etmiş. Sen bizim kızımıza niye vermiyorsun da onun kızına veriyorsun diye canı sıkılmış. Gelmişler hocaya, sen neden Kur'an öğretiyorsun demişler. Bakın. Şimdi o öğrenci evlerine geldiklerinde aynı olay gerçekleşmiş. 2017, 1900, işte 35'ler filan. Bakın annemin çocukluğu, 6-7 yaşlarında Kur'an okumayı öğrenmiş. Bakın aradan bunca yıl geçmiş, 80 seneden fazla ve aynı durum. Geliyorlar o sırada o mahalleden birkaç bayan, kız öğrenci evi, birkaç bayan gelmişler. Evde Kur'an okuyorlar. Bu sesleri duymuşlar. İçeri bile girmemişler. Bir odada, yani birinci katın bir odasında oturuyorlar. Ses gelmiş diğer odadan. Siz burada Kur'an öğretimi mi yapıyorsunuz? Onlar da yok demişler. Yani burada işte birkaç bayan geldi, Kur'an okuyoruz. Bura Kur'an kursu değil. Yok, siz burayı Kur'an kursuna çevirmişsiniz. Siz burada Kur'an öğretiyorsunuz. Zabıt tutmuşlar. Ben bunu okudum. İnternette var. Zaptı okudum. İşte filan adreste Kur'an öğretimi, bayanlara Kur'an öğretimi yapıldığı tespit edilmiştir diyor. Yani Kur'an öğretmek yasakmış. Yani sizin karınız komşunuza Kur'an öğretemezmiş. Efendim ona bir şey demiyoruz. Niye? Çünkü o az. Bir tane onu görmezden geliyoruz. Ama kanun aynı. Kanun o. Bir kişiye bile öğretemezsin. Ha biz onları görmüyoruz ama siz böyle 3-5 kişiye öğrettiğiniz için ne olur? 50 kişiye öğretsem ne olur? Yani Kur'an öğretmek için senden izin mi alacağım? Oldu olacak, bir de iman etmek için bizden izin almanız lazım deseniz de olsa bitse. Hani Firavun da öyle demişti. Sihirbazlar mağlup oldular Hazreti Musa'nın mucizesi karşısında. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca ejderhaya dönüştü. Sihirbazların attığı sihirleri yuttu ejderha. Ve bunu görünce sihirbazlar Musa'nın sihirbaz olmadığını anladılar. Peygamberliğini anladılar. ve iman ettiler ve ulkiye seheratu secidin, sehere o sihirbazlar secdeye kapandılar. Kavlu amennâ bi rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun, alemler Rabbine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun ne dedi biliyor musunuz? Bana, benden izin almadan mı iman ettiniz? Benden izin almadan. Ondan izin almaları gerekiyormuş yani. Şimdi Kur'an öğretecekmişim, izin alacakmışım. Dindar nesil yetiştireceğiz diyenler her kanunu değiştirdiler, bu kanunu değiştirmiyorlar. Sistemi değiştiriyorlar. Başkanlık sistemine geçtik geçeceğiz. Onun çalışmalarını yapıyor. Anayasayı değiştiriyorlar. 49 yılında beğenmedikleri, diktatör dedikleri, tek parti zulmü dedikleri İsmet İnönü döneminde çıkmış olan kanunu değiştirmiyorlar. Demek ki kendileri de kabul ediyor. Bütün eğitim, öğretim devletin elinde olsun. Şahıslar bir şey yapamasın. Devlet laik. Devlet bırakmaz. Devlet kendi okulunda İslam medeniyetini öğretir mi? Diyanet. İslam medeniyetini öğretir mi? Öğretmez. Ama İslam'da medeniyet var. İslam'ın bir nizamı var. Ama devlet laiktir. Buna izin vermez. Eğer bütün eğitim, öğretim hepsi devletin kontrolünde olacak olursa yetiştireceği nesiller o zaman hepsi layık olacaktır. Zaten maksat da o. Yani her şey kontrolümüz altında olsun, bütün nesiller biz yetiştirelim, saltanatımızı kaybetmeyelim. Hep demokrat, layık nesiller yetişsin. İslamcı bir nesil yetişmesin. Fakat elbette innehum yekidune keyde ve ekidu keyde. Onlar planlar yapıyorlar, tuzaklar hazırlıyorlar. Ben de hazırlıyorum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ben de hazırlıyorum. Bir tek onlar değil, ben de hazırlıyorum. Ve onlar istediklerini yapsınlar. Bir kardeşimizin bir rüyasını söyleyip bitirelim. Rüyasında beni görüyor. Önümde bir ekran varmış. Ama görünmeyen bir ekran. Ben ona bakıyorum ama kimse bir şey görmüyor yani. Ben görebiliyorum. Etraftakiler göremiyormuş. Ve o ekrana Allah'tan yazı geliyormuş. Gökten bir yazı geliyor. Ekranda görünüyor. Ben de ona bakıyorum, okuyorum. Yazıyor. Bu hareket durdurulamayacak. Ben de okuyorum. Bu hareket durdurulamayacak. Bir yazı daha geliyor. Bu hareket susturulamayacak. Ben de okuyorum. Bu hareket susturulamayacak. Bir yazı daha geliyor. Bu hareket yalnızlaştırılamayacak. İftira atıyorlar ya bize yalnızlaştırmak için. Bu hareket yalnızlaştırılamayacak. Ben de okuyorum. Bu hareket yalnızlaştırılamayacak. Sonra oradan bir gök gürültüsü gibi bir gürültü, bir ses. Hayret verici bir ses. Ve ben ona bakıyorum, hayret ediyorum. Hayret ediyorum. Ve o şekilde uyanmış. Sonunun, yani bundan sonrasında sonunun güzel olacağına, güzel gelişmeler oluyor rüyada. Ve ben hayret ediyorum. Nasıl oldu bunlar? Bu kadar engellemeler vardı, bu nasıl oldu? Allah'ın izniyle o günlerde gelecek, göreceksiniz. Peygamberimize Allah, ey Resulüm, gelecek günler güzel olacak, merak etme, sen razı olacaksın buyurmuştu. Öyle oldu. Peygamberimiz de bize müjde veriyor. Bedel İslam-ı garibe, İslam garip olarak başladı. Ve seyaudu keme bede garibe, tekrar garip hale döner. Bu şu demek değil. Tekrar garip hale döner ve öyle biter gider demek değil. Tekrar garip hale dönecek, zayıflayacaklar Müslümanlar. Ama tekrardan başlayacak. O hale dönecek, tekrar başlayacak. Çünkü o zayıftı ve başlamıştı. Gene o hale dönecek, zayıflayacak ama başlayacak. Ve şu anda dünyanın her tarafında hareketlilik var. Her ne kadar kanımız akıyorsa da hareket bizim bölgemizde. Her ne kadar kanımız akıyorsa da yine de ümit varız. Çünkü bu ümmet kadar hareketli bir ümmet yok. Kanımız aksa da sonuçta gelişme bizim bölgemizdedir. Kanımız aksa da İslamcı bir gençlik çoğalmaktadır. Onlarda Hristiyancı, Yahudici bir gençlik çoğalmamaktadır. Onlarda dinsizlik başlamıştır. Bizde İslamcılık başlamıştır. Bunu durdurabilmek için tekrar diktatörlüğe soyundular. Bu yalnız hükümetin işi değil. Derin devlet var arkasında. Derin devlet Türkiye'deki demokrasiyi, özgürlüğü fazla bulmaktadır. Hadise bundan ibarettir. Mesela benim tenkitlerim değildir. Tek ben mi susturulmaya çalışıyorum ya? Çalışılıyorum. Birçok insan susturuldu. Televizyonda eskiden gördüğünüz hangi adamları görüyorsunuz? Kimse kalmadı. Kaç tane televizyon, onlarca televizyon kapatıldı. Radyo, gazete, dergi, 3000-4000 civarında vakıf, dernek. Bir o kadar yurtlar. Yani onlar tenkit de etmiyorlardı. Derin devlet karar vermiş. Türkiye'de özgürlüğü azaltmalıyız. Türkiye'yi Suriye gibi yapmayı planlıyorlar. Ben Suriye'de kaldım. Şu son gelişmeler bana Suriye'yi hatırlatıyor. Mısır'ı bile değil yani. Mısır'da da var ama Mısır'ı bile hatırlatmıyor. Bu gelişmeler Suriye'yi bana hatırlatıyor. Orada böyleydi yani. Hangi televizyon açsan Beşar Esed, Beşar Esed, Beşar Esed. Başka bir şey bulamazsın. Hangi gazeteye bakarsan bak. Hangi televizyon açarsan aç. Suriye halkı nasıldı biliyor musunuz? Suriye halkı takside konuşamaz, takside giderken. Ticari takside giderken konuşamaz. Kendi evinde konuşamaz. Pencere açıksa konuşamaz. Siz bunlar yaşamamışsanız bilmezsiniz. Şimdi Türkiye oraya doğru gidiyor. Daha henüz tam o noktaya gelmedi. Oraya doğru gidiş var. Herkes susturuluyor. Derin devlet karar vermiş. Türkiye'deki özgürlüğü azaltmaktan başka çare yok. Çünkü azaltmazlarsa bozuk düzenlerinin ellerinden gideceğinden, saltanatı kaybedeceklerinden korkuyorlar. Fakat korkunun acele faydası yokmuş. Eğer Allah İslami harekete yürü derse kimse durduramaz. Eğer Allah onları zayıflatmak isterse bunu kimse engelleyemez. O halde bize düşen biz kendi vazifemizi yapmaya devam edeceğiz. Ölene kadar. Hiçbir kardeşimizde korku olmasın. Çünkü ecel bir tanedir. İki tane ecel yok. Bir insan öldü mü ya da öldürüldü mü? Vakti gelmiş ki öldürülmüş. Zaten de ölecekmiş. Evinde olsaydı da ölecekti. Korkmaya gerek yok. Ecel bir tane, korkmaya gerek yok. Çünkü Allah'ın dediği olur, başkasının dediği olmaz. O halde korkmaya gerek yok. Madem Allah'ın dediğinden başkası olmaz, o zaman korkmaya gerek yok. İmtihanlardan geçiyoruz. Bu imtihanların sonucunda bir kısmı kaybedecek, bir kısmı kazanacak. Cemaatler için de bu böyle. Bir kısım cemaatler bitecek. Bu süreçte, ben size söylüyorum, bu süreçte geri adım atanlar bitecek. Bundan emin olun. Her kim ki pasif durursa, cesaretsiz durursa, geri adım atarsa bitecek. Kendini korumak isteyen bitecek. Göreceksiniz. Tedbir aldığını zannedenler bitecek. Göreceksiniz. Kontağı kapatanlar bitecekler. Göreceksiniz. Önünüz açıksa 5. viteste gideceksiniz. Gidemiyorsanız 4'le gideceksiniz. 4'le de gidemezseniz 3'le gideceksiniz. 4'le gidebiliyorsan neden 3'le gidesin? 5'le gidebileceksen neden 4'le gidiyorsun? 3'le de gidemiyorsan 2'yle, 2 yoksa 1'le. 1. vitesle de gidemiyorsan, tamamen kapandıysa, yine de kontağı kapatmayacaksın. Kontağı kapatırsan Allah da seni kapatır. Sen desteğime layık olamadın. Kendini ispat edemedin. Ben bu sancağı vereceksem dava adamlarına veririm. Sen kendini ispat edemedin. Aldım. Bu şerefi senden geri aldım. Verecektim. Layık olmadın. Sancak yere alındı senin elinden. Her kim kontağı kapatırsa, yatayım derse, her şeyini kaybedecek. Allah'ın yardımını da kaybedecek. Darmadağın olacaklar. Kim bu süreçte devam ederse Allah'ın yardımı gelecek. Göreceksiniz. Ve Allah onlara kredi verecek. Tamam, siz dava adamları olduğunuzu ispatladınız. Haydi diyecek Allah. Haydi, kredi verecek. Haydi başlayın. Asıl gelişme ondan sonra olacak. Göreceksiniz. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, bugün gizli mekanlarda konuşmaya korktuğunuz gerçekleri yarın çatılardan haykıracaksınız. O günler gelecek. Siz de bugün, düğün salonlara izin verilmiyor ama yarın göreceksiniz. Televizyonlardan haykıracağız. Yarın göreceksiniz. Tevhid hakikati televizyonlarda tartışılacak. Allah'ın dediği mi olmalı, insanların dediği mi olmalı? Yarın bunu göreceksiniz. Şu ana kadar henüz daha gerçek tartışma başlamadı. Televizyonlarda gerçek tartışma yok. Çıkartılanların hepsi demokrasiyi ve laikliği ve kemalizmi savunuyor. Bir kısmı kemalizmi savunmuyor olabilir. Ama neticede demokrasi ve laikliği savunduktan sonra ne kadar farklı olabilirler ki? Farkları cüz'idir. O halde bunların yapmış olduğu tartışmalar gerçek tartışma değildir. Hepsi de sonuç itibarıyla insanların dediği olur diyorlar. Hakimiyet milletindir diyorlar. Bu gerçek tartışma olamaz. Gerçek tartışma, birisi Allah'ın dediği olmalı derse, diğeri de hayır insanların dediği olmalı derse, işte o gün gerçek tartışma başlamış demektir. O tartışmanın başlamasını istemiyorlar. Bunların bizi engellemesinin asıl sebebi bu. tevhidi anlatıyor olmamız, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor olmamız. Ama onu söylemiyorlar. Neden? Bakın gerekçe söylemiyorlar. Bakın ben bu kadar, anayasanın bilinen birinci maddesim, ikinci maddesim laiklik. Ben bu kadar açıkça bunun doğru olmadığını söylüyorum. Bakın buradan meseleye yaklaşabilirler. Mahkemeye de verebilirler. Buradan yaklaşmıyorlar meseleye. Hiçbir yazı veremiyor. Ver, de ki laikliği tenkit ettin o yüzden. De, demiyor. Neden? Laiklik Türkiye'de tartışılır hale gelmesin. Bu konu açılmasın. Başka şeyler. Onlardan dolayı engellenmiş gibi olsun. Asıl mesele konuşulmasın. Neden? Neden asıl meseleyi gündeme getirmek istemezler? Çünkü bizim davamız güçlüdür. Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Allah'ın hakkı mıdır, insanların hakkı mıdır? Kimin dediği olmalıdır? Bu akla da uygundur, vicdana da uygundur. Ben bunu sorarsam ne diyecek? Allah mı iyi bilir insanlar mı dediğim zaman karşımda birisi benimle tartışmaya girse ne diyecek? Ne diyebilir? O yüzden o konunun açılmasını istemiyor. Zayıf noktaları. Hani mesela boksörler maç yapar ya, eğer bir yeri zayıfsa boksörün orasını çok korur. Mesela diyelim ki sağ böbreğinde bir şey varsa orayı korur. Oraya vurulmasın diye. Aynen öyle. Bunların zayıf noktası burası. Bu toplum sonuçta Müslüman. Bu topluma Allah mı daha iyi bilir insanlar mı deseniz ne der? Allah'ın hakkı mıdır, insanların hakkı mıdır deseniz ne diyecek bu toplum? Onu biliyorlar. O konunun gündeme gelmesini istemiyorlar. Zayıf noktaları. Başka şeylerden dolayı engelliyormuş gibi yapıyorlar. Yalan söylemeyin, ondan dolayı değil. Mesela budur. Tevhidi anlatıyoruz. Mesela budur. Sistemin kökü laiklik üzerine kurulmuş. Tevhid bunu reddediyor. Mesela budur. O halde kıymetli kardeşlerim, herkes çevresinde tevhidi anlatacak. Bu zulümden rahatsızsınız öyle mi? Eğer gerçekten rahatsızsanız yapacağınız şey akrabalarınızla sohbet yapmak. Akrabasıyla sohbetle başlamayanlar rahatsızım, bu zulüme karşıyım demesinler. Akrabalarınızla konuşacaksınız. Herkes akrabalarını toplayacak, derse başlayacak. Hocam ben hoca değilim ki ben ne anlarım? Peygamber kıssalarını oku, 3-5 sayfa, her hafta bir tanesini anlat. Filan peygamberin mücadelesi şuydu, kavga buydu, mesele buydu. Sonra tabiattan belgeseller, insan imanını kuvvetlendiren, Allah'ın gücünü, kudretini, ilmini gösteren belgeseller göster. İnsanlar Allah'ı tanısın, Allah'ı sevsin. Ondan sonra bazen bizim konuşmalarımızdan bir şey gösterebilirsin. Bazen Orta Doğu'dan, Irak'tan, Suriye'den belgeseller gösterebilirsin. İşte sana ders. İşte ders. Hoca olmak da gerekmez. Ne Arapça bilmen lazım, ne fıkıh, ne hadis. Bu hocalık değil, bu İslam davetçiliği. Herkes hoca olamayabilir ama herkes davetçi olabilir. Anlatın. Bunları da anlatın, bu yapılanları da anlatın. Göreceksiniz. Çok daha hızlı büyüyeceğiz. O zaman konferans önemli olmayacak. Konferansı engellemeler bir şey ifade etmeyecek. Her kardeşimiz 10 tane, 20 tane akrabasıyla, 5-10 tane arkadaşıyla sohbet yapsa binler, on binler olur. Konferanstan çok daha önemli. Yaptıklarına, yapacaklarına pişman etmek istiyor musunuz? akrabalarınızla ders yapın. Yaptıklarına pişman etmek istiyorsanız, arkadaşlarınızla ders başlatın. Evinize davet edin, yemek hazırlayın. Peygamberimiz de öyle yaptı. Yemek yaptı, akrabalarını çağırdı. Böyle başlatın. Yemek yapma imkanınız varsa. Yoksa çay da olur, pasta da olur, bir şey olmaz. Başlatın. Allah muvaffak eylesin. Desteklerinizden dolayı da Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum.